Çanakkale Ruhu. Hazırlayan Özkan Ozan, Yağmur Nazik. Senaryo Şirin Sümer. Anlatan Burak Demir, Andy Boynes, Cüneyt Gündoğdu. Müzik Bora Ateşyakan. Kurgu Ahmet Osan, Melda Alpay, Kemal Öktem.
Ben istemiyorum. Sipere gideceğim dedim. Hem zaten bütün zabitan düşman karşısında dururken ben geride kalamazdım. Benim ince duygularım, hayal kırıklığına meyilli kalbim buna tahammül edemezdi. Ben siperde düşmanla karşı karşıya olmalıyım.
Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Burası Gelibolu Yarımadası. Osmanlı Devleti ile İngiltere, Fransa ve onların kolonilerinden oluşan dev bir ordu, 8,5 ay boyunca hem karada hem denizde savaştı. Savaşın toplam zayiatı 500 bin civarındaydı. Bütün bu yarımada adeta siper labirenti haline gelmişti. Müttefikler, lojistik ve teknolojik anlamda üstün olmalarına rağmen Osmanlı Devleti'ne yenildiler. Şimdi biz askerlerimizin güzergahından gideceğiz. Onların yaşadığı yerleri göreceğiz. Ve dünyanın en büyük ordularını dize getiren bu insanları anlamaya çalışacağız.
Take a look at this guys.
Gelin bakın çocuklar. 100 yıl önceki askerlerin gözüyle ülkelerini, ailelerini, sevdiklerini, arkadaşlarını bırakarak bu ülkeye geldiler. Onları neyin beklediğine dair hiçbir fikirleri yoktu. Hadi gelin o askerlerin kıyafetlerini giyelim. Onların ruhlarıyla birleşelim ve onları anlamaya çalışalım.
Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa'ya ait savaş gemileri Çanakkale Boğazı'na demir attılar. Amaçları Osmanlı'yı saf dışı bırakmak ve müttefikleri Rusya'ya yardım götürmekti. Churchill'in hedefi Boğazı koruyan tabyaları susturmak, mayınları temizlemek, Boğaz kıyılarına çıkarma yapıp 2 hafta içinde İstanbul'un kapısına dayanmaktı. Hiçbir şey planladıkları gibi olmayacaktı. İngiliz Savaş Bakanı Lord Kitchener, Çanakkale Boğazı'nı geçip Marmara'ya girince İstanbul'un dayanması imkansızdır demişti. Zafer'den başka bir ihtimal düşünülmüyordu çünkü. İstanbul'da kullanılacak paralar, 60 kuruşlar bile basılmıştı. Yapılacak ilk seferde Londralı ve Parisli turistler sırada bekliyorlardı. Hatta bir tur şirketi 1000 adet İstanbul'a gidiş dönüş bileti bastırmıştı bile.
Thank you.
İşte Rumeli Mecidiye tabyası. 18 Mart 1915. İngiliz ve Fransız donanmasına ait gemiler boğaza giriş yaptılar. 18 tane büyük zırhlı gemi ve yanında irili ufaklı gemiye karşın Rumeli Mecidiye tabyasında sadece 6 tane top ve bir avuç asker vardı. Gemiler buraya yaklaşana kadar kıyıları top ateşine tuttular. Ancak menzile girdikten sonra tabyadan top atışı başladı. Top menzili dışına çıkmak isteyen donanma manevra yaptı ve mayınlı bölgeye girdi. Osmanlı topları ve mayınları o gün 3 büyük zırhlıyı batırdı. 3 tanesi de ağır yara aldı.
Bazıları bu rotayı denedi. Bu taraftan dönmeye çalıştılar ama burada mayın hatları vardı. Mayınlara çarptılar. Ve şimdiye kadar da suyun altında kaldılar.
Nusrat mayın gemisi bu amansız savaşın en parlak savaşçısıdır. Yüzbaşı Tophaneli Hakkı Bey ve müstahkem mevki mayın grup komutanı Yüzbaşı Hafız Nazmi Bey komutasında 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece mayınlar Erenköy limanına bırakılmıştır. Kıyıya oldukça paralel bir şekilde döşenen mayınlar İngiliz donanmasının gözünden kaçtı. İngiliz Deniz Bakanı Churchill'e göre yenilginin sebebi Nusrat mayın gemisinin döşediği mayınlardır.
Amiral Emil Geprot bugünü şöyle anlatacaktı. Birkaç dakika önce gözü pek ve cesur olan gençlerimiz karbonla karartılmış çıplak çeliğin üzerinde yatan iskeletlere dönüştü. Hem mayınlar hem de Türklerin topçu ateşi dünyanın en büyük donanmasını dize getirmişti. Peki bu nasıl olmuştu? Kimse bilmiyor. Sırrı şu tepelerde gizli.
Osmanlı savaşa hazırdı. O yüzden 1914 yılında betondan bu bataryaları yaptı. Burası Mesudiye. Yani diğer adıyla Baykuş Bataryası. Batarya komutanı Deniz Binbaşı Hasan Bey o günleri şöyle ifade eder. Bir süre Ocean gemisinin de Irresistible gibi aynı akıbete uğradığını gördük. Düşmanın terk ettiği Irresistible'a 14 mermi daha yapıştırdık.
İlk ölenler denizin dibine gömüldüler. Dua edemeden. Boğazın suları onların mezarlığı oldu. Aslında İstanbul'da olmayı düşünüyorlardı ama bu düşleri gerçekleşmedi.
Deniz Savaşı'nın büyük bir hezimetle kaybedilmiş olması İngilizleri ve diğer müttefikleri caydıramadı. Savaş Bakanı Kitchener harekatı karadan sürdürmeye karar verdi. İngiliz askeri komuta kademesinden itirazlar yükselip 75 bin asker gücünün yetmeyeceğini söylediklerinde bakın Kitchener şöyle demiş. Türkler Gelibolu'da öyle zayıftır ki değil donanma boğazdan tek bir denizaltı geçip bayrak dalgalandırsa Türkler tabana kuvvet Bolayır'a kaçışır. Dünyanın en büyük donanması yerle bir olmuştu. İngilizler bu hezimet sonrası kara harekatına karar verdi. Plan çok basitti. Yarımadayı kuzeyden ve güneyden sarıp Kilitbahir platosuna ulaşarak tabyaları susturmaktı. Güneyde Ertuğrul, Morto, Tekke, Zığındere ve İkiz Koyu, kuzeyde ise Arıburnu'ndan çıkarma yapılacaktı. Önümüzdeki alan Sebdülbahir cephesi. Bulunduğumuz yerde Alçıtepe. Burası güneyden yapılan çıkarmaların ilk gün hedefiydi. tüm cepheye hakim konumuyla yarımadayı güneyden sarmak için buranın ele geçirilmesi gerekiyordu. Müttefikler Gelibolu'yu ve kıyı tabyalarını karadan imha edecekler. Donanma boğazdan rahatça geçip İstanbul'a gidecekti. Akdeniz Sefer Gücü Komutanı General Ian Hamilton'ın birliklere mesajı şöyleydi. Bütün dünya bizi seyredecek. Modern savaş tarihinde görülmemiş bir macera bizi bekliyor. Mesajın tarihi 21 Nisan 1915. Ama kıyamet 25 Nisan'da kopacaktı. Çıkarma yapılan tüm noktalara aynı anda hareket edilecek ve karaya aynı anda ayak basacaklardı. Şafakta.
Ah, 20. asır yok mu o mahluk Yasin? Ne kadar gözdesin mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmet Cini aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayalsizcesine.
İngiliz hükümeti ve müttefikleri kara harekatına karar verdiler. Askerlere özel yemek hazırlatıldı. Onları yarınki savaş için hazır hale getirdiler. Rahip ve askerler zafer için dua ettiler. Her şey yarın için planlanmıştı. Yarın şafakta büyük bir saldırı planlanıyordu ve başarı oradaydı. Hadi gelin şimdi uyuyalım. Yarın dünyanın hiçbir zaman unutamayacağı olayları göreceğiz.
O günlere dair hatıralar, günlükler, mektuplar var. Hasan Ethem adlı şehidin annesine yazdığı mektup çok etkileyici. Size mektubun bir kısmını aktarayım. Güzel sesli biri ezan okuyordu. Ey Allah'ım! Onun sesi bu ovada ne kadar güzeldi. Bülbül sustu. Ekinler hareketten kesildi. Dere bile sesini çıkarmıyordu. Herkes, her şey, bütün mevcudat onu, o mukaddes sesi dinliyordu. Ezan bitti, cemaatle namazımızı kıldık. O güzel çayların üzerine diz çöktüm. Dünyanın bütün dağ dağlarını, debdebelerini unuttum. Ellerimi kaldırdım, gözümü diktim, ağzımı açtım ve dedim. Öten bülbülün, şu gezen meleğen koyunun, şu secde eden ekin ve otların, şu heybetli dağların halik. Bunları Türklere verdin, yine Türklerde bırak.
...25 Nisan... Ertuğrul Koyun'dayız. Ünlü River Clyde kömür gemisi şu taraftaydı. İçine Truva atı gibi asker yerleştirdiler. Limana yanaşan geminin içinden bu askerler çıkarma yaptı. Bu gemi 2100 adet askeri, 8 adet makineli tüfeği barındırıyordu. Bu koyda kanlı bir çarpışma vardı. Birçok asker öldü. Birçok asker bu topraklarda hayatını kaybetti.
Türk askerinin kumandanı Alman Liman von Sanders'tı. Türk komutanlarının itirazlarına rağmen çıkarmanın Saros Körfezi'ne yapılacağını düşünüyordu. O yüzden Ertuğrul Koyun'da ve çıkarmanın olduğu bütün koylarda asıl birliklerimiz yoktu. Sadece gözetleme postası denilen askerler vardı.
Gelin ailelerine ve arkadaşlarına yazdıkları mektuplara bir bakalım. Yüzbaşı G.W. Geddes. Gemimiz kıyıya yanaştığında Dublin'in iki bölüğü iskele kısmına yanaşan layterlerde gözüktü ve çok şiddetli makineli tüfek ateşiyle karşılaştılar. Tıpkı kapandaki fareler gibi katledildiler.
Koyu savunan Yahya Çavuş ve ekibinde sadece 71 tüfek vardı. Ve sayıları 80 kişiydi. İngiliz tarihi Türklerin elinde makine tüfek olduğunu söylese de değil makine tüfek, top da yoktu. Türklerin sadece elindeki tüfeği makine tüfek gibi kullanacak zekası vardı. 26. alayın 3. taburuna bağlı 10. bölük, bu koyu kendinden 13 kat fazla olan düşman askerine karşı 12 saat savundu. Bu süre İngilizlerin savaş boyunca telafi edemeyeceği bir süre olacaktı. Türklerin bu cansiperane savunmasını tabur komutanı Mahmut Sabri Bey şöyle anlatır. Cephane kısıtlıydı. Filikalar kıyıya yanaşırken Türk askeri sessizce besmele çekerek bekliyordu. Düşmanla göğüs göğüse çarpışan 3. taburun bağlı olduğu 26. alaya gönderdiği rapor şöyledir. Tabur son erine kadar direnmeye devam edecektir. Eski Hisar mevkinde çarpışan Teğmen Abdurrahim arka arkaya 3 rapor gönderir. 1 numaralı rapor. Bölgemize bir bölük kadar düşman çıktı, savunuyoruz. 2 numaralı rapor. Karşımızdaki düşman kuvveti yeni çıkan birlikleriyle bir tabur oldu. Savunuyoruz. 3 numaralı rapor. Düşman bir alay kuvvetiyle takımımıza taarruza geçti. Savunmaya devam ediyoruz. Bu, Teğmen'den gelen son rapor olacaktır.
Another letter from Lieutenant
Teğmen Jilet'ten başka bir mektup. Filikalar şimdi birbirlerine yanaşmış olarak kıyıya kadar uzanıyordu ve içleri parçalanmış cesetlerle doluydu. Sonuncu filikayla kıyı arasında cesetlerden bir iskele vardı. Ölülere basmadan kıyıya çıkmak mümkün değildi ve koyun suları kandan kıpkırmızı kesilmişti.
Cephe gerisinde orduya ait hastanelerin dışında yaralı askerlerin bakımlarının gönüllü olarak yapıldığı ve cepheye gidenlerin soluklanıp dinlendikleri bu virane çiftliğin sahibine herkes Melek Hanım diye seslenirmiş. Gerçek adı unutulmuş. Ama tabii unutulmayanlar da var. Bunlardan biri de İbrahim Naci. 20 yaşında bir Osmanlı subayı. Cepheye ilk gidişinde o da burada soluklanmış. Abdest alıyor, namaz kılıyor. İlerideki şehitliğe gidiyor. Şehitlikte uzun bir süre dalgın baktıktan sonra günlüğüne şunları yazmış. Şehit olursam ben de mi böyle solgun yapraklı birkaç kel ağacın dibine gömülüp terk edileceğim? Fakat bu ne kadar merhametsiz ve ne kadar feciydi. Bu ne müthişti. Bu ne hain ve katil devrandı. Issız dağlarda şöyle birkaç kazma darbesiyle açılmış bir çukura atılarak, sonra başucuna bir kırık tahta ve ağaç, belki de hiçbir şey koyulmayarak ve hatta hayvanların ayağı altında ezilmeye mahkum kalmak.
Şu anda Tekke koyundayız. Ertuğrul koyunda olduğu gibi burada güçlü bir Türk direnişi yoktu. Askerler denizden geldiler, yukarıya doğru yürüdüler ve şurada küçük bir kasaba kurdular. İzlerini hala burada görebilirsiniz. Bu filika batığı o günlerden kaldı. Zaman içinde yeni askerlere ihtiyaç duyuldu. Çünkü çok ciddi bir savaş olacaktı. İngiliz yüksek sosyetesinden bile insanlar savaşa çağrıldı ve onlardan bazıları savaşa katılmaya karar verdi. Şairler, müzisyenler, bazı sporcular savaşa katıldı. Ama hala yeterli sayıda asker yoktu
kolonilerden asker talebinde bulunuldu. İki ülke bu çağrıya kulak verdi. Avustralya ve Yeni Zelanda. Bu kanlı savaşın sonunda her iki ülke de kendi milli kimliklerini edindi. Müslüman Hint askerler Türklere karşı savaşmayı reddettiler. Komutanları asıldı. Fakir çocuklar, masum çocuklar birer öldürme makinesine dönüştürüldü. Ailelerinden ne istediler biliyor musunuz? Sadece lollipop. Hadi bazı askerlerin ailelerine yazdıkları mektuplara bakalım şimdi. Bazısı çok kısa ama çok etkileyici. Asker Permanent. Anneciğim, gönderebilirsen bana tarzı ne olursa olsun bir süveter gönder. Burası çok soğuk. Bir miktar da lollipop. Başka bir askerden başka bir mektup. Asker Gidorch, lütfen bana sadece şekerleme gönderin.
8,5 ay bir tahta kaşıkla. Mehmetçik kaşığını cebinde taşırmış. O cepte fındık, fıstık, üzüm, incir de olurmuş. Hep başka türlü anlatılır. Ama Mehmetçik cephede çok iyi beslenirmiş. Bunu komutanların bildirilerinden, hatıralardan, mektuplardan anlıyoruz. Savaş alanındaki erat, sıcak ve besinli yemek yiyecektir diye bildiriler var. Hilal-i Ahmer'in yani Kızılay'ında cephede çayhaneleri varmış arkadaşlar. Sebdülbahir'den sonra ikinci çıkarma yeri Arıburnu'ydu. Kuzeydeki ilk hedef, Jonk Bayırı Kocaçimen bloğunun en yüksek yeriydi. Savaşla beraber adı Anzak Koyu olan bu sahile, güneyle aynı anda günü ararken çıkarma başladı.
25
Nisan, İngiliz askerleri ve müttefikleri yarımadanın 6 farklı koyundan saldırıya geçti. O koylardan bir tanesi çok önemliydi. Bu koyun ismi hakkında bir fikri olan var mı aranızda?
Burası Anzak Koyu.
Evet, Anzak Koyu. Şu anda Anzak Koyu'dayız. Saat sabahın erken saatleriydi. 4:30. 4000 asker denizden şu tarafa doğru yürüdü.
Türkler filikaların yere değmesini bekliyorlardı ateş açmak için. Cephaneleri de sayıları da azdı.
Bir saat içinde Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin sayısı 4000 oldu. Saat sabahın 8'i olduğundaysa askerlerin sayısı 8000'e yükseldi.
Bir tahmin edin bakalım. Buna karşın Türk askerinin sayısı kaçtı?
Belki 2000.
Hayır, şimdi başka bir tahmindir.
1500.
Hayır.
Sadece 320 kişi arkadaşlar.
400 civarı Türk askeri şu tepedeydi ve ülkelerini savunmaya çalışıyordu.
Aintepe ile küçük Arıburnu'na mevzilenen Mehmetçik, kendisinden kat be kat güçlü Anzak askerleriyle 5-6 kişi kalana dek savaştı.
Ve bunca yıl anlatılan bir başka hikaye daha. Türk ordusundan keskin bir nişancı, ülkesini şu tepenin üstünden saatler ve günler boyunca şehit düşene kadar savundu. Türk ordusunun cesur askerlerinden bir tanesiydi ama kimse bu kahraman askerin adını bilmiyor.
Anzaklar aslında planladıkları bölgenin kuzeyine, yani buraya çıktılar. Ama bu yanlışlık onların yararına oldu. Burada denize indirilmiş dikenli tel olmadığı gibi arazi daha uygundu. Türk askerinin de elinde makineli tüfek yoktu. Ve Anzaklar deniz gücünü de arkasına alarak ilerlemeye başladılar. Karaya çıkan 1500 Anzak askerini karşılayan 80 Türk askeri vardı. Takviye gelene kadar direnmeleri gerekiyordu. Düşman 261 rakımlı tepeye, yani buraya dik yamaçlardan ilerliyordu. Ve 27. alayın fedakar askerleri cepheye doğru yürüyüşteydi.
Bir Anzak askeri Elis Silas bu anı şöyle ifade ediyor. Ölüm yağmurlarıyla püsküren binlerce askeri görmek korkunç bir manzaraydı. Kendimi her an onlar gibi olma ihtimaline hazırlıyordum. Şarapneller şu an gökyüzünün her yerinde. Onlar da tıpkı bulutlar gibi gökyüzü manzarasının birer parçası. Buraya tırmanmak zor olacak çocuklar. Hadi gelin Şarapnel Vadisi'ne gidelim.
27. alayın yürüyüşü sırasında taburlar fundalık araziden geçirilerek düşmanın onları fark etmemesi sağlanmıştı. Yıllar sonra bu fundalık arazilerde yüzlerce kirli çamaşır buldular. Neden biliyor musunuz? Biraz sonra şehit olacağını bilen Müslüman Türk askeri temiz çamaşırlarını giyerek dini ve manevi hazırlıklarını da yapmak istemişti. Cepheye yaklaştıkça kanlı sırt ve kırmızı sırtta düşman seçiliyordu. Düşman Kabatepe Conk Bayı'na doğru ilerliyordu. Ve 27. alay kanının son damlasına kadar direniyordu. Yarbay Şefik Bey, düşmanı püskürtecek bir taarruz için cephenin sağ kanadını 19. tümenin tutmasını istemişti. Ve Mustafa Kemal komutasında 19. tümenin 57. alayı cepheye geliyordu. Arıburnu sahilinden çıkan birlikler kırmızı sırt, kanlı sırt, bomba sırtı hattına yerleştiler. Karşılarında ise 40 bin kişilik Türk kuvvetleri vardı. Türkler planladıkları gibi düşman kuvvetlerini yarımada içerisinde karşıladılar. Amaç düşmanı denize dökmekti. 19 Mayıs. Kanlı bir günün başlangıcı. Tümenlere taarruz emri verilmişti. Allah'ın izni ve peygamberin ruhani yardımıyla düşman 19 Mayıs saat 03'te denize dökülecektir, diyor emir. 4 tümen 3,5 kilometrelik hat boyunca yerleşti. 42 bin asker. Düşman askeri 13 bindi. Tek bir sesleriyle erler süngüleri takılı, subaylar ellerinde kılıçları, siperlerden çıktılar. Mehtap çekilmişti, simsiyah bir gece. Saat 03.30. Mehmetçik, Anzak siperlerine ulaşıncaya kadar 300 metrelik mesafeyi koşması gerekiyordu. Ve makine tüfek ateşi altında tereddütsüzce ileri atıldılar. 13. ve 14. piyade alayları düşman siperleri önünde kırılıyordu. Yoksa biçilmek bile miydi? Düşen bir Mehmetçiğin yerine iki Mehmetçik çıkıyor. Ardı arkası kesilmiyordu Türk askerinin. Saat 03.48. Tümen bandosu ileri hatlara yanaştırılıyor. Hücum borusu çalıyor. Bando vatan marşına başlıyordu. Kulağında vatan marşı, hücum borusu, Allah Allah sesleri, bağırışlar, kan. İngiliz kumandan Hamilton, kovandan çıkan arı sürüleri gibi diye tarif edecekti Türk askerinin taarruzunu. Taarruz devam ediyor. Gün ışımadı, hala gece. Saat 04. 3,5 kilometrelik hat Türk şehitleriyle dolu. Mehmetçik koyun koyuna yatıyor Anzak siperlerinin önünde. Siperlerden geriye kalan irtibat hendeklerine kadar şehit ve yaralı var. Ve taarruz ancak onda durduruluyor.
4000'e yakın şehit.
Salam.
Anzak askerleri bu hattı savunuyordu. 19 Mayıs'ta Türk askerleri sabah saat 3.30'da Anzak siperlerine saldırdı. 1 milyon kurşun. Bazı Anzak askerleri kurşunlar karşısında Türklerin görünmez olduğunu düşünüyordu. Ama bu saldırı Türk tarafı için tam bir felaket oldu. 10 bin Türk askeri yaralandı. Anzak tarafında yaralı sayısı 500'dü. Ölü bedenler kokmaya başlamıştı. Bunun üzerine 9 saatlik ateşkes ilan edildi. Herkes arkadaşlarının ölü bedenlerini aldı ve gömdü. Sonrası savaş yeniden başladı. Kekip kaplı bir sel yatağında 4000 Türk cesedi gördük. Bu tarif edilebilir bir manzara değildi. İnsanın içinden yağmura ve bulutlu havaya teşekkür etmek geliyordu. Eksik olan tek şey hayatın ışığıydı.
Ah oğul, sizi böyle bu topraklara yatırmak pek ağır geliyor. Ey yolcu! 5. bölükte Nuri Çavuş'u da unutmadım. O, alayının en değerli askerlerinden biriydi. Ölüm onu çağırdı ve o da Allah'ın davetine icabetle pak ve masum olduğu halde cedvere doğru uçturdu. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinlere göksü o pak alını değer.
Askerler yorgundu. Eve dönmek istiyorlardı ama Churchill henüz vazgeçecek gibi görünmüyordu. Cepheye 5 Haziran 1915 günü bir mesaj gönderdi. Askerlerimizin, Fransız dostlarımızın, Avustralyalı ve Yeni Zelandalıların çarpıştığı şu birkaç millik bayır fundalığın ötesinde düşman bir imparatorluğun çöküşü, ordusunun yok edilmesi bizleri beklemektedir. Mücadele çetin, riskler çok ve kayıplar ağır olacaktır. Ama zafer gelince her şeyi düzeltecek, onaracaktır.
Churchill was wrong.
Ama Churchill yanılmıştı.
This is the place.
Burası Türklerle Anzakların birbirlerini acımasızca boğazladıkları bir yer. Türk siperleri bu ölüm duvarının arkasındaydı. Anzaklarsa şurada. İki tarafın siperleri arasındaki mesafe sadece 50 metreydi. 6 Ağustos'ta Anzak askerleri Türk tarafına saldırdı. Türkleri siperlerin 20 metre ilerisine kadar itebildiler. Ancak 16. Tümen Komutanı Albay Rushdie'ye bağlı Türk birlikleri daha ilerisine geçit vermediler. Anzak eri George Scarrett bu durumu "Burası açık bir mezarlık gibi görünüyor," diye ifade eder. Şimdi Anzak askerlerinin bu kanlı anı anlatan mektuplarından bir tanesine göz atıp.
Birinci Piyade Tugayı'nın Tekcan mevkisine yaptığı taarruzu duymuşsunuzdur. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en şiddetli çarpışmaydı. Bize söyleneni aynen yaptık. 3000 ölü ve yaralıyla korkunç bir kayba mal oldu.
Dead and
İngilizlerin son hamlelerinden biri 6-7 Ağustos'ta yaptıkları Suvla Koyu çıkarmasıydı. Savaş Sebdülbahir ve Arıburnu'nda kilitlenmişti. Bu çıkarmanın amacı Koca Çimen Tepe'nin ele geçirilmesiyle Anzakların sıkıştığı cephenin çözülmesi ve Boğaz yolunun temizlenmesiydi.
Yarımada karaltı gibi görünüyor. Bölüğümü gemiden sahile götüren Leiter'in dibi kumlara değdiğinde tüm adamlarım karaya atladı. Suvla sahilinde toplar patlıyor, ışıldaklar göğü tarıyor, emirler kulaktan kulağa fısıldanıyordu. İşte savaş buydu.
Bu çıkarmayla Anafartalar cephesi açıldı. Ağustos'un sonuna kadar Anafartalar'da korkunç günler yaşandı. Suvla Koyu çıkarması İngilizler için tam bir başarısızlıktı.
Solumuzda bir makineli tüfek takırdıyor. Her yer ölüm kokuyordu. Yağmur mezarları da açmıştı. Siperlerdeki ilk saatlerimizde dehşet içindeyiz.
Suvla Koyu'ndan çıkan birlikler Anafartalar cephesinin açılmasına neden oldu. Türkler 10 Ağustos sabahı taarruza karar verdiler. Bu taarruz savaşın kaderini belirleyecekti. Şimdi 10 Ağustos gecesine gidelim. Saat 4.30. Gelibolu Yarımadası'nda Süngü Muharebelerinin en kanlısı yaşanacaktı. Tarih böylesine bölümü atlayış bir daha asla görmeyecekti. Düşman 25-30 metre mesafedeydi. Mustafa Kemal, tümen komutanlarına ve alaylara bildiri yayınladı. Ve askerlere sıcak çorba hazırlatılmasını emretti. Dualar edildi, namazlar kılındı. Ve o ilk işaret için komutanın gözlerine mıhlandı bakışlar. Kumandan ve zabitlere işaretime askerin dikkatimi çekmeleri emrini verdim. Ondan sonra hücum safının önünde bir yere gidildi ve oradan kırbacımı havaya kaldırarak hücum işaretini verdim. Kırbacımın aşağı inmesiyle demirden erkekli halinde aslanca bir saldırıyla ileri atıldılar. Düşman silah kullanmaya vakit bulamadı. İlk hatta bulunan düşman imha edildi. Burası Gelibolu Yarımadası. Şimdi Norfolk'tayız. 12 Ağustos'taki İngiliz taarruzunda en önde giden Norfolk grubunu bir bulutun gelip alıp götürdüğü efsanesidir. Hala İngiliz kaynaklarında anlatılıp duruyor. Bu hikayede taburun bütün askerleri bir bulutun içine giriyor ve bulut yükselip onları alıp götürüyor. Oysa gerçekte olan şuydu. Bu tabur, her iki tarafı da korumasız bir halde Türk askerinin üzerine sürülmüştü. Harekatta esir düşen 5. Norfolk taburunda üsteğmen William George Stewart Fox, birliğinin başına gelen olayı şöyle anlatır. 12 Ağustos 1915'te Anafartalar'da karakol dağıtığında tüm tugayımız avcıya yayılmış olduğu halde albayımız gelip saat tam 4'te ilerlememizi emretti. Yürümeye uğraştım. Bilmem ne kadar bir mesafe yürümüşüm. Düşüp kaldım. Kendime geldiğim zaman semada yıldızlar parlıyordu.
We were all alone in Gallipoli. Gelibolu'da biz tamamen yalnızdık aslında. Türklerse vatan uğruna savaşıyor, ülkelerini savunuyor. Zaman geçtikçe bu kanlı savaş için neden Türkiye'ye geldiğimizi sorgular olmuştu.
Sonbaharda güneyde ve kuzeyde cepheler kilitlenmişti. Savaş şiddetini yitirmişti. Müttefikler Gelibolu Savaşı'nı tartışmaya başladılar. Sonbaharda savaşın şiddeti iyice azalmıştı. Karşılıklı bombardımanlar ve ufak çaplı gece baskınları dışında pek bir değişiklik olmuyordu. Sürekli siperler kazılıyordu. Siperler birbirine çok yakınlardı. Hatta o kadar yakınlardı ki iki tarafta birbirinin gözünün içine bakarak çarpışıyordu.
Sıcak yaz günlerinden sonra yağmurlar başlar. Siperler su ve çamurla doludur artık. Su seviyesi yükseldiğinde ölü bedenler suyun içinde yüzmektedir. Ve askerler bu duruma kendilerince mizahi açıdan bakarak bu çukurları Anzak çorbası diye adlandırırlar.
Savaşın bu evresi Lağım Savaşları ile anılır. Lağım nedir biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Lağım, Osmanlı'da kullanılan bir tekniktir. Toprağın altından düşman siperlerine bir tünel kazılır. Siperin altına geldiğinizde bir bomba bırakırsınız ve sonra o bombayı patlatırsınız. Tabi düşman askeri de Türklerden kısa zamanda bu tekniği öğrenmişti. Ve hemen uygulamaya başladılar. Ve savaşın bu evresi karşılıklı tünel kazarak geçti. Bu Lağım Savaşı'nın dehşetini şairimiz Mehmet Akif şöyle anlatır. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım ve atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam.
İki tarafın siperleri arasındaki mesafe bir duvar kalınlığındadır. Başını kaldırdığında karşıdan bir kurşun yiyebilirsin. Ve bu siperlerin belli bir kazılma yüksekliği var. Çavuş Lenç'in bu konuyla ilgili anlattığı komik bir hikayesi var. Bir sabah yüzbaşı çağırdı. Siperler bir metre daha derinleştirilecek. Peki neden? Bunu sadece Tanrı bilir. Bunlar zaten yeterince derindi. Siperler bir metre derinleştirilecekti ve bu işi sadece bölükteki 25 kişi yapacaktı. Akşam erlere tıraş olmaları için birer maşrapa su verildi. Üniformaların düğmeleri parlatıldı. Sonuçta siperlerin derinleştirilmesinin nedeni ortaya çıkmıştı. Savaş, generaller için güvenli olmalıydı. Must be safer for the generals.
Gazeteci Bey'in anılarında çokça siper hikayesi var. Bir Türk askeri siperden çıkar. Şöyle anlatıyor Bey'in. Buna cesaret isterdi hani. Bizim yaralılara doğru ilerledi. O hani dedikleri gibi iğne atsan duyulacak kadar sessizdi. Çıt çıkmıyordu. Onun yaralı arkadaşlarımızın üzerine eğilip su verişini seyrettik. Gözlerimiz hayretten açılmış, bu inanılmaz olayı seyrederken o yaralıları rahat ettirmeye çalıştık. Hep birlikte bağırıp coşkuyla kendisini alkışladık. Hepsi bu kadar değil. Yaralı askerlerimizi küçük bir setin üzerinden aşırana kadar iteledi. Böylece onları karanlıkta kolayca siperlerimizi alabilecek. İşte barbar ve zalim olduğu söylenen Türk böyle. Siper deyince sanki böyle ateş edilen çukurlar geliyor aklımıza. Öyle değil. Bildiğin toprak altı yerleşim aslında. Yani odacıklar, koğuşlar, subay odaları. Erlerin durumu biraz daha zor. Nöbet usulü hep siperdiler. Ama onların da koğuşları var. Birlikte süren bir hayatları var. Günlük rutin yapılan işler, yıkanan çamaşırlar.
Üzerimizdeki berrak gökyüzündeki şarap lel patlamaları, yerini pamuk gibi bulutlara, şarapnel sesleri, ateşin cehennem gibi sesi, yerini sürekli bir durağanlığa ve bunun dışında kuşların cıvıltısına ya da bir arının nazik vızıltısına bırakmış olacak. Böyle olacak mı? Merak ediyorum.
İngilizler bir tercihte bulunacaktı. Ağır bir muharebeyle denize mi döküleceklerdi? Yoksa kendi istekleriyle gidecekler miydi buradan? Boğaza aylar sonra yeniden gemiler gelmeye başladı. Ancak bu sefer savaşın ve yenilginin enkazını toplamak için. Başarısızlığın faturası Komutan Hamilton'a kesildi ve görevden alındı. Yerine atanan Charles Monroe, durumun vehametinin ve Türk askerinin gücünün farkındaydı. Monroe denize dökülerek Gelibolu'yu terk etmenin İngiltere ve müttefikleri açısından daha büyük bir utanç olacağını hatırlatarak tahliye önerdi.
Going back home.
Tahliye kolay bir operasyon değildi. 8,5 ay içinde aralıklarla binlerce asker gelip Türklerle savaşmıştı. Sadece Suda ve Anzak bölgesinde 83 bin kişi vardı. 5 bin kadar hayvan, 200 top ve savaş malzemesi.
Aralık ayı ortasında tahliye girişimleri başlar. Ancak müttefiklerin yarımadadan 134 bin asker, 393 top, 14 bin 500 hayvanı tahliye etmesi gerekecektir. Bu sebeple yarımada ancak 9 Ocak'ta tamamıyla boşaltıldı.
Toplanma ve eve dönme hazırlığı zamanı. Tahliye 1 Ocak'ta başladı, 8 Ocak'ta bitti. Edwin Pope tarafından anlatılan çok hoş bir siper hikayesi var. Noel günü Türk tarafına konserve atar İngilizler. Türkler de teneke kutu içinde bir notla geri yollarlar. İyi bir İngilizce ile bir kağıda da şunlar yazılmıştır. Gittiğinize üzülüyoruz. Sizinle Süveyş'te görüşürüz bizim dost düşmanlarımız.
Cephede düşmanın kaçıyor olması büyük sevinç yaratmıştı. Nöbetçi Subay İzzettin Bey şöyle anlatacaktı o günü. Birçok fırkateyn ve askeri nakliye gemisi gelmişti. Yeni bir saldırı olduğunu düşündü. Ama tersine İngilizler kaçıyor. Hiçbir ümitleri kalmamıştı. Allah'ın iradesiyle zafer bizimdi. Sahillerde İngilizler giderken her şeyi yakmış, hayvanları öldürmüştü. Döşedikleri mayınlar, tuzaklar, ne yazık ki savaşın bittiği gün bile Mehmetçiğin canını almaya devam ediyor.
Küçük mayınlar gömüldü, et konservesi kutuları patlayıcılarla dolduruldu ve tüfeklerin bir kısmı zaman ayarlı mekanizmalarla siperlere yerleştirildi. Ben gece ve gündüz bir kürek mahkumu gibi çalışıyordum. Allah karşı tarafın yanındaydı. İngiliz ordusu bu korkunç yeri terk ediyor ve karşı tepedekileri kandırıyordu. Evet, İngiliz ordusu gece karanlığının örtüsünün altından usulca tüy yordu. Torunlara anlatılacak ne hikaye değil mi? Bir zamanlar yavrum. Gelibolu'da Johnny Türk'ten kaçarken ben alayımla geri koruma görevi yapmıştım.
British historians,
İngiliz tarihçiler Nigel Steele ve Peter Hart'ın çok önemli bir kitabı vardır. Size biraz okuyayım. Gelibolu projesi olarak zafere ne kadar yaklaşıldığı anlatılmış ve değeri kanıtlanmaya çalışılmıştır. Seferin kilit anları kayıp fırsatlar olarak gösterilmiştir. İngilizler Gelibolu projesini yarımadanın sahillerinde değil, aslında Londra'da kaybetmişlerdir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. İnna fatahna leke fatham mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
Mehmetçiğin Çanakkale'de kazandığı, tarihimizin altın sayfalarında yerini alan bu zaferin bedeli ağır oldu. 25 Nisan'dan 1916 Ocak başına kadar Türk tarafının şehit, yaralı, hasta, kayıp ve esir dahil toplam zayiatını Türk Genelkurmayı 213.882 kişi olarak belirtmektedir. Bu sayı içinde şehitlerin sayısı 57.263 kişi olarak veriliyor. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeye alsam da rida namıyla, kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla, ebr-i nisanı açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem, tüllenen mağribi akşamları sarsam yarına, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak sabletini, şarkın en sevgili sultanı Salahaddin'i, kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşıyacaksın. Ey hat! Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehit! İsteme benden makber. Sana ahuşunu açmış duruyor peygamber.
Çanakkale Ruhu. Hazırlayan Özkan Ozan, Yağmur Nazik. Senaryo Şirin Sümer. Anlatan Burak Demir, Andy Boynes, Cüneyt Gündoğdu. Müzik Bora Ateşyakan. Kurgu Ahmet Osan, Melda Alpay, Kemal Öktem.